bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yüzüklerin Efendisi 1. Kısım Yüzük Kardeşliği J.R.R. Tolkien Metis Yayınları 3. Basım Kasım 1998 Türkçe'ye çeviren Çiğdem Erkal İpek Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Barış Özcan Dünya ikiye bölünmüştür denir Tolkien'in yapıtı söz konusu olduğunda. Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş olanlar ve okuyacak olanlar. Artık Türkiye'li okur da okumuş olanlar tarafına geçebilecek. Yüzüklerin Efendisi son yüzyılın en çok okunan 100 kitabı arasında en başta geliyor. Bilim kurgu, fantezi, polisiye, bestseller ya da ana akım demeden tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip. Bir açıdan bakarsanız bir fantezi romanı. Başka bir açıdan baktığınızda insanlık durumu, sorumluluk, iktidar ve savaş üzerine bir roman. Bir yolculuk, bir büyüme öyküsü. Fedakarlık ve dostluk üzerine, hırs ve ihanet üzerine bir roman. Frodo, Pippin, Merry ve Sam, Gandalf ve Aragorn hepsine hükmedecek tek yüzükle gölgeler içindeki Mordor'a doğru yola çıkacaklar. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kısmı yüzük kardeşliğinde. Peşlerinde ise Karanlıklar Efendisi Sauron'un kara süvarileri ve öykünün sonuna kadar bizden ayrılmayacak olan Gollum. J.R.R. Tolkien John Ronald Royal Tolkien 1892'de Güney Afrika'da doğdu. Dil bilim ve eski İngilizce konularında uzmanlaştı ve 1945'te Oxford Üniversitesi'nde İngilizce profesörü oldu. 1959'a kadar bu görevde kaldı. Oxford'da 2. Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda Owen Barfield, C.S. Lewis ve Charles Williams gibi yazarlarla birlikte edebi bir çevre oluşturdu. Yüzüklerin Efendisi'nin ve örneğin C.S. Lewis'in kozmik üçlemesinin temeli bu çevrenin toplantılarında atılmıştır. Yüzüklerin Efendisi'nin 1954 ve 1955 yıllarında 3 cilt halinde yayınlanması, özellikle saygıdeğer bir İngiliz dili ve edebiyatı profesörünün fantezi gibi bir türde eser vermesi, edebiyat eleştirisi çevrelerinde küçük çaplı bir skandala yol açtı. Tolkien'in 1937'de yayınlanmış olduğu Hobbit, daha ziyade masal türüne ait bir çalışma olarak kabul edildiği için üzerinde pek durulmamıştı. Oysa Tolkien, Yüzüklerin Efendisi ile birlikte Hobbit'te başladığı dünya yaratma projesinde ısrarlı olduğunu gösterdi. Yüzüklerin Efendisi'nin yarattığı dalgalanma, fantezi türünün tıpkı o yıllarda bilim kurgu içinde olduğu gibi saygın edebiyat türleri arasında kabul edilmesinde önemli rol oynadı. Tolkien'i izleyen fantezi yazarları, onu ve onun yarattığı orta dünyayı büyük ölçüde taklit etmekten vazgeçemediler. Tolkien'in 1937'deki ölümünden sonra orta dünyanın birinci çağını ele alan Silmarillion, oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına hazırlandı. Christopher Tolkien, 1980'li ve 90'lı yıllar boyunca babasının yarım kalmış el yazmalarını yayınlayarak eksiksiz bir orta dünya tarihi hazırlamaya gayret etti. Yayıncının notu: Yüzüklerin Efendisi, Tolkien'in kitaba yazdığı eklerden birinde de belirttiği gibi, Kırmızı Kitap'tan yapılmış bir çeviri. Her ne kadar orta dünyanın 3. çağında elfler, hobbitler, insanlar ve cüceler bir ortak lisan konuşuyorlardıysa da bu lisanın özellikleri ırktan ırka ve bölgeden bölgeye değişiyor. Tüm bu özelliklerin İngilizceye çevrilmesi Tolkien gibi bir dil bilimcinin 10 yıllarını almış. Aynı özellikleri bozmadan Türkçe'ye çevirmek daha da zor. Zorlukların birincisi isimler konusunda. Birçok isim zaten ortak lisanda değil, kahramanların özgün dillerinde. Dolayısıyla elfçe bir isim zaten İngilizceye çevrilmemiş, elfçe kalmış. Biz de bu kurala uyduk. Ancak bazı isimler, özellikle de hobbitlerin soyadları İngilizceye çevrilmiş. Biz de yapabildiğimiz kadarıyla bu soyadları Türkçe'ye çevirdik. Aynı şey yer isimleri için de geçerli. Bu yüzden örneğin İngilizceye Brandywine olarak çevrilen Baranduin, Türkçe'de Brandy Badesi oldu. Aynı şekilde Hancı Barliman Butterbur, Arpadam Kaymak Pürüzü, Buckland ise Erdiyarı olarak çevrildi. Bir de Yüzüklerin Efendisi'nin yayınlanmasından sonra İngiliz kültürüne yerleşmiş olan terimler var. Örneğin Frodo Baggins'in kılıcının adı Sting, arı iğnesi. Ancak bir İngiliz rock yıldızı da kendisine bu adı seçti, bu adla ünlendi. Sting'in eskiden İngilizce öğretmeni olduğu ve Yüzüklerin Efendisi'ni çok sevdiği biliniyor. Bu yüzden Sting'i iğne diye çevirmeyi tercih etmedik. Bunun gibi birkaç örnek dışında metinde İngilizceye benzeyen isimler okuyucuyu aldatmamalı. Örneğin Sam Gamgee bir İngiliz adı olan Samuel'den kısaltılan bir ad değil, tersine Samwise'dan kısaltılıyor. Bunu çevirmeye kalksaydık, Samwise Efendi'ye yarım akıllı demek zorunda kalacaktık. O yüzden Sam olarak kaldı. Orta dünyanın halkları farklı lehçeler konuşuyor. Örneğin elfler oldukça resmi ve ağdalı, büyük ölçüde Shakespeare dönemi İngilizcesiyle konuşurken, Rohirrimler daha da eski bir İngilizceye sahipler. Türkçe'de elf lehçesini daha ziyade Lisan-ı Osmani ile karşılarken, göçebe at sırtında yaşayan Rohirrimlerin lehçesini daha bir Orta Asya Türkçesi ile karşılamayı seçtik. Sunuş. Çevrilmiş bir yapıta ön söz. Bir çocuk filminin son seansında bana çok yakın gelen bir cümle duymuştum. İki tür hikaye vardır diyordu filmin esrarengiz sihirbazı. Gerçek hikayeler ve gerçek olması gereken hikayeler. Bu izlediğiniz ikinci tür hikayelerdendi. J.R.R. Tolkien'in kült eseri Yüzüklerin Efendisi'nde ikinci tür hikayelerden biri. Belki de en güzeli anlatılmakta. Peki ama nedir bana ve daha yüz küsür bin okuyucuya Frodo Baggins'le 8 yol arkadaşının öyküsü gerçek olmalıydı dedirten? Çok mutlu bir dünyada mı yaşıyorlar, olaylar çok mu keyifli, keşke bu maceralar benim başımdan geçseydi diye mi düşünüyor insan? Hiç değil. Yüzüklerin Efendisi'nin çizdiği Middle Earth yani Orta Dünya'nın bir ütopya olmadığı kesin. En az bizim dış dünyamız kadar zor ve karmaşık bir yer orası da. Olaylar deseniz en korkusuz okuyucunun dudağını uçuklatır. Kendi adıma öykünün kahramanlarından en şanslısının bile yerinde olmak istemezdim. Gene de bütün iyi fantezi öyküleri gibi Yüzüklerin Efendisi de gerçek olmalıydı. Başarılı bir fantezi eserinin okuyucuda bu tadı bırakmasının sanırım iki nedeni var. Birincisi bildiğimiz gerçekliği askıya alıp bir süre için öykünün temel varsayımlarına inanmayı kabul ettiğimiz andan itibaren olaylar zaten gerçektir. Tolkien fantezi edebiyatı konusundaki görüşlerini On Fairy Stories adlı makalesi kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Her şey iyi gitmeyebilir, herkes mutlu sona ulaşmayabilir ya da Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi zaferin bedeli çok yüksek olabilir. Fakat böyle başlayan bir öykü ancak böyle sürebilirdi diye düşünürüz. İkinci ve çok daha önemli sebebi ise Tolkien insanoğlunun zamanın ve mekanın dışına çıkma, kendisi dışında akıllı varlıklarla iletişim kurma ihtiyacıyla açıklamakta. Bu öyle derin bir ihtiyaç ki tarih boyunca anlatılmış tüm masalların, tüm mitlerin kaynağını oluşturuyor. Zaman ve mekanın ötesine geçip bulunduğumuz yere dışarıdan bakmak, bize benzemeyen canlılarla alışverişe girip dünya üzerindeki bilinç sahibi tek ırk olmanın yalnızlığından kurtulmak. Belki bu perspektif, bu alışveriş, bu kıyaslama sayesinde insanoğlu bir ırk olarak kendisini ve kozmik düzendeki yerini anlayabilecektir. Bu anlamda yalnız fantezi değil, bilim kurgu da bu tarih kadar eski dileğe cevap vermekte. Ve gene bu anlamda Yüzüklerin Efendisi fantezi türünün kusursuz bir örneği. Arka planda hemen hiçbir edebiyat ürünüyle mukayese kabul etmeyecek zenginlikte bir tarih ve coğrafya var. Zamanın ve mekanın dışına adım atan okuyucu kendisini bu zenginliğin ipuçlarıyla donatılmış orta dünyada buluyor. Bizim bildiğimiz dünya burası ama güneşin ve dünyanın çok daha genç olduğu bir zaman. Üçüncü çağının sonuna yaklaşan orta dünya bir yanda elf, cüce, hobbit, ent, insan ve büyücüleriyle, diğer yanda ork ve troll gibi hilkat garibeleriyle hepsinin gerisinde de varlıkları sezilen Vala ve Maylarla bilinçli canlılar yönünden sonsuz bir çeşitliliğe sahip. İşte bu fonun önünde 4 hobbit, 2 insan, 1 büyücü, 1 elf ve 1 cüceden oluşan 9 kişilik topluluk, orta dünyayı Yüzüğün Efendisi Sauron'dan kurtarmak için umutsuz bir yolculuğa çıkıyor. 1. ve 2. çağlarda neler olmuş? Eldarin yani yüksek elfler niçin orta dünyada sürgünde, büyücüler insan değilse nedir, umutlar ve yakarışlar neden denizin ötesine batıya yöneltiliyor? Bütün bu soruların cevabını vermiyor Yüzüklerin Efendisi. Bunlar sadece hikayenin burada başlamadığını ve burada bitmeyeceğini sezdiren uçsuz bucaksız bir dokunun ipuçları. Kitabın bize anlattığı öykünün yalnızca bir bölümü. Ama bu kadarı bile mütevazi Hobbit Frodo Baggins'in Sauron'un planlarını boşa çıkarmak için herkesten çok çalışan büyücü Gandalf, yurtsuz kral Aragorn ve diğer arkadaşlarının yardımıyla sonuca ulaştırdığı yolculuğu arayış edebiyatı türünün klasik örnekleri arasına dahil etmek için yeterli. Hayranlarına bu öykü gerçek olmalıydı dedirten de bu arayışın, yani sembolik anlamda ruhani olgunlaşma sürecinin içtenliği belki de. Yüzüklerin Efendisi belki bu yüzden bir kült. Tolkien'in çocuk kitabı Hobbit'le kendi yarattığı dillerin gerisine kurduğu mitoloji arasında bir köprü oluşturan ve yazımı tam 17 yıl süren bu kitap ilk yayımlandığı 1954 yılından benim elimdeki nüshasının ait olduğu 1968 yılına kadar yalnızca İngiltere'de tam 38 kere basılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'lı yılların öğrenci hareketleri çerçevesinde öyle güçlü bir yankı uyandırmış ki kampüslerde Frodo yaşıyor ya da Cumhurbaşkanı adayımız Gandalf gibi rozetler görülür olmuş. Bu kadar yoğun bir ilgi karşısında edebi çevreler de tepkisiz kalmamış tabii. Fantezi teriminin henüz yerleşmediği o ilk yıllarda ancak mitoloji diye tanımlanabilen Yüzüklerin Efendisi, eleştirmenleri Tolkien hayranları ve Tolkien düşmanları diye ikiye bölmüş ve bu kamplaşma üzerinden sayısız makale ve kitaba konu olmuş. Akademik tartışmalar öyle düzeylere varıyor ki kahkahalarla gülmemek imkansız. Bir yanda Tolkien severler Yüzüklerin Efendisi'nin muhteşem bir edebi yapıt olduğunu söylüyor, Jung'un teorilerinden destek alan psikolojik çözümlemeler yapıyor, derin alegorik anlamlar çıkarıyorlar. Oysa Tolkien çok açık bir dille Yüzüklerin Efendisi'nin alegori olmadığını belirtmekte. Varlığını sezecek kadar yaşlanıp bezdiğimden bu yana alegorinin her türlü tezahüründen bütün kalbimle nefret ederim diyen Tolkien'e göre, alegori yazarı da okuyucu da küçük düşüren bir üslup. Yüzüklerin Efendisi ise bir tarih öyküsü. Karşı kamptaki eleştirmenler bu tavra iyice öfkeleniyorlar elbette. Yüzüklerin Efendisi bir alegori olsa, mesela 2. Dünya Savaşı'nı sembolize etse, tuhaf tuhaf yaratıkların olmayacak maceralara girip çıkmasını anlayışla karşılayabilecekler belki de. Gel gelelim içinde yaşadığımız dünyayla doğrudan paralellik kurmaya yanaşmayan bu hikaye, dış dünya için bir anlam taşımayarak günahların en büyüğünü işliyor. Yani koskoca Profesör Tolkien, 1000 küsur sayfa boyunca resmen kaçış edebiyatı yapıyor. İyi kötü bir hayal gücü olan ve gördüğü her satırda ille kendi sığ trajedilerinin yansımasını aramayan okuyucu, Yüzüklerin Efendisi'nin gündelik hayatımız için bir anlam taşıyıp taşımadığına kendisi karar verecektir. Bana sorarsanız orta dünya dış dünya için anlamlı mı bilmem ama daha anlamlı olduğu kesin. Kaçış edebiyatı suçlaması ise yazarın umrunda bile değil. Kaçış sözlüğüne haksız yere olumsuz anlam yüklendiği görüşünde Tolkien. Kendini hapiste bulan bir insan kalkıp evine gitmek istedi diye onu nasıl küçümseyebiliriz? Ya da kaçamıyorsa bile duvarlar ve gardiyanlar dışında bir şeylerden söz etmesi suç mu? Mahkum onu göremese de dışarıdaki dünya hala gerçektir. Bir başka deyişle hapisten kaçmakla kavgadan kaçmayı birbirine karıştırmamak gerek. Çünkü tıpkı Teora'nın inzivaya çekilmesi gibi gerçek kaçış çoğu zaman iğrenme, öfke, itham ve isyanla el ele gider. Her fantezi severin içten içe hissettiği gerçeği de en iyi Tolkien özetliyor. Kaçış ihtimali en çok kimi telaşlandırır? Kimi olacak? Gardiyanları. Deniz Erksan, İstanbul 1991. Ön söz. 1. Hobbitler hakkında. Bu kitap büyük ölçüde Hobbitler hakkındadır ve okuyucu kitabın sayfalarından onların özelliklerinin birçoğunu ve tarihlerinin de birazını çıkartabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için Hobbit adı altında yayımlanmış olan Batı Sınırları Kırmızı Kitabından alınan seçkilere bakabilirsiniz. Oradaki öykü dünya çapında ün kazanmış ilk Hobbit olan Bilbo tarafından yazılan Kırmızı Kitabın ilk bölümlerinden bir araya getirilmiştir ve doğuya gidip döndüğü yolculuğu konu aldığı için Gittim ve Döndüm adını taşımaktadır. Bu macera daha sonra burada anlatılan ve o çağın büyük hadiselerinde bütün hobbitleri bağlayacak olan bir maceradır. Bununla beraber kimileri o ilk kitaba sahip olmayabilir. Birçok kişi de daha ilk başından bu tuhaf halk hakkında daha çok şey öğrenmek isteyebilir. İşte bu okurlar için burada hobbit irfanından önemli sayılabilecek noktalar üzerinde birkaç not bir araya getirilmiş ve ilk macera kısaca hatırlatılmıştır. Hobbitler pek kendilerini göstermeseler de kadim bir halktır. Eskiden şimdikine nazaran daha kalabalıklardı. Çünkü barışı, huzuru ve iyi sürülmüş toprağı çok severler. Hobbitlerin en çok sevdikleri uğrak yerleri derli toplu, güzelce ekilip biçilmiş kırlık yerlerdi. Alet kullanmada maharetli olmalarına rağmen demirci körükleri, su değirmenleri veya el dokuma tezgahlarından daha karmaşık makinalardan anlamazlardı. Hala anlamazlar ve sevmezler. Eski günlerde dahi büyük ahaliden, bize böyle derlerdi, Genellikle uzak dururlardı. Şimdi ise korkuyla kendilerini bizden sakınmaya başlamışlardır ve artık hobbitleri bulabilmek çok zordur. Kulakları delik, gözleri keskindir ve yapı olarak kilo almaya müsait olmalarına ve gereksiz yere acele etme eğilimleri olmamasına rağmen yine de hareketlerinde çevik ve marifetlidirler. Her şeyden önce karşılaşmak istemedikleri iri halktan biri patavatsızca yollarına çıkarsa hızla ve sessizce kaybolma sanatına sahiptirler. Ve bu sanatı o kadar geliştirmişlerdir ki insanlara büyücülük gibi gelebilir. Fakat aslında hobbitler hiçbir zaman hiçbir çeşit büyüyle uğraşmamışlardır. Bu ele geçmezlikleri de tamamen soya çekim, idman ve toprak ile olan yakın bir dostluğun onlara bahşetmiş olduğu, daha iri ve daha hantal ırklar tarafından taklit dahi edilemeyen profesyonelce bir hünerden kaynaklanmaktadır. Çünkü bunlar cücelerden de ufak tefek, minik bir halktır. Yani cücelerden daha kısa boylu sayılmasalar da pek o kadar sağlam yapılı ve tıknaz değillerdir. Boyları hobbitten hobbite değişir. Bizim ölçülerimize göre 60 santim ile 120 santim arasındadır. Günümüzde 1 metreye pek nadiren ulaşmaktadırlar. Fakat kendi söylediklerine göre artık küçülmeye başlamışlardır. Eski günlerde daha uzun boyluymuşlar. Kırmızı kitaba göre 2. Isengrim'in oğlu Bandobras, Tuk, boğa kükreten 1,5 metre kadarmış ve ata bile binebiliyormuş. Bütün Hobbit kayıtlarında onu sadece eskinin iki ünlü şahsiyeti geçebilmiştir. Fakat bu ilginç olay zaten bu kitapta anlatılacaktır. Bu öykülerle ilgisi olan şairli Hobbitlere gelince barış ve refah günlerinde onlar mutlu bir halk idi. Başta sarı ve yeşil olmak üzere canlı renkler giymeyi sever fakat ayaklarının köselemsi tabanları olduğu ve üzerleri genellikle kahverengi olan saçları gibi sık kıvırcık tüylerle kaplı bulunduğu için çok nadiren ayakkabı kullanırlardı. O yüzden aralarında pek gelişmemiş olan tek zanaat kunduracılıktı. Fakat uzun ve maharetli parmaklara sahiptiler ve birçok kullanışlı zarif eşya yaparlardı. Yüzleri genellikle güzelden ziyade neşeli, ablak, gözleri parlak, yanakları kırmızı, dudakları her an gülmeye, yemeye ve içmeye hazır olurdu. Sık sık ve gönülden gülerler, her zaman için basit şakalardan hoşlanırlar ve imkan buldukça günde 6 öğün yemek yerler, içerlerdi. Dost canlısıydılar, partilere ve cömertçe hediyeler alıp vermeye bayılırlardı. Zamanla uzaklaşmış olmalarına rağmen hobbitler ile aramızda bir akrabalık olduğu açıktır. Bize elflerden hatta cücelerden daha yakındırlar. Hobbitler eskiden insanların dillerini konuşurlarmış. Kendi usullerince ve genellikle insanların hoşlandıkları şeylerden hoşlanır, hoşlanmadıklarından hoşlanmazlarmış. Fakat aramızdaki akrabalığın tam olarak ne olduğunu bu zamandan sonra bulmak mümkün değildir. Hobbitlerin başlangıcı artık kaybolmuş ve unutulmuş olan eski günlere dayanır. Sadece elfler hala o yitip giden zamanların kayıtlarını saklarlar ve adetlerine göre de neredeyse sadece tamamıyla kendi tarihleriyle ilgilenirler ki, bunun içinde insanlar çok az görünür. Hobbitlerin ise hiç sözü edilmez. Yine de diğer halkların onların varlığını fark etmesinden epey yıllar öncedir hobbitlerin orta dünyada sessiz sakin yaşamakta olduğuna şüphe yok. Ve sonuç olarak dünya sayılamayacak kadar garip yaratıklarla dolu olduğu için bu minik halk pek de önemli görülmemiştir. Fakat Bilbo ve varisi Frodo'nun zamanında aniden kendi istekleri dışında hem önemli hem de ünlü oluverip ariflerin ve uluların aklını karıştırmışlardır. O günler yani orta dünyanın 3. çağı artık çoktan geride kaldı. Kıtaların şekilleri değişti. Ama hobbitlerin yaşamış oldukları bölgeler hiç kuşku yok ki hala bulundukları yerlerdir. Eski dünyanın kuzeybatısı denizin doğusu. Bilbo'nun yaşadığı dönemde hobbitlerin asıl yurtlarına dair bilgiler tamamen unutulup gitmişti. Öğrenme sevgisi, şecerelerine ait bilgiler hariç, aralarında yaygın olmaktan çok uzaktı. Ama yine de eski aileler arasında kendi kitaplarını inceleyen, hatta elflerden, cücelerden ve insanlardan eski zamanlar ve uzak diyarlarla ilgili malumat toplayan birkaç kişi çıkmıştır. Kendi kayıtları şaire yerleşmelerinden sonra başlamıştı. En eski efsaneleri de gezginlik günlerinden pek geriye uzanmaz. Yine de bu efsanelerden, garip sözcükleri ve adetlerinden diğer birçok değişik halk gibi hobbitlerin de uzak geçmişte batıya doğru geldiği açıktır. İlk öyküleri Anduin'in yukarı vadilerinde koca yeşil ormanın saçaklarının altı ile dumanlı dağlar arasında oturdukları bir zamandan dem vurur adeta. Daha sonra dağlardan zorlu ve tehlikeli bir geçiş yaparak Eriador'a neden gelmişlerdir artık bilinmez. Kendi öyküleri ülkede insanların çoğaldığından gelip ormanı karartan ve adını dönüştüren bir gölgeden söz eder. Daha dağları aşmadan önce hobbitler üç değişik soya ayrılmış gibidirler. Kılayaklar, ülkenler ve samanpostlular. Kılayaklar daha esmer, daha küçük ve kısa, sakalsız ve çizmesiz hobbitlermiş. Elleri ve ayakları düzgün, hünerliymiş. Yüksek yerleri ve dağ yamaçlarını severlermiş. Ülkenler daha cüsseli, daha ağır yapılıymış. Elleri ve ayakları daha iriymiş. Ovaları ve nehir kıyılarını tercih ederlermiş. Samanpostluların tüyleri ve ciltleri daha açık renkliymiş ve diğerlerine nazaran daha uzun ve inceymişler. Onlar ağaçları ve ormanlık ülkeleri çok severlermiş. Kadim zamanlarda kıl ayakların cücelerle çok alışverişi varmış ve uzun süre dağların eteklerinde yaşamışlar. Batıya en önce gelenler onlar olmuş. Diğerleri hala yaban ellerde oyalanırken onlar Eriador üzerinden fırtına başına kadar uzanmışlar. Bunlar hobbitlerin en normal, en tipik örnekleri ve en kalabalık olanlarıymış. Bir yere yerleşip atalarının tüneller ve delikler içindeki yaşayış biçimlerini muhafaza etmeye en çok eğilimi olan da bunlarmış. Ülkenler uzun süre Ulu Nehir Anduin'in kıyılarında oyalanmışlar ve insanlardan daha az çekiniyorlarmış. Onlar da kıl ayaklardan sonra batıya gelmişler ve gürültülü suyu izleyerek güneye inmişler. Orada Tarbat ve Garpeli sınırı arasında epey bir zaman yaşayıp neden sonra yeniden kuzeye göç etmişler. Sayıca en küçük soy olan samanpostlular kuzey kolunu oluşturuyormuş. Diğer hobbitlere nazaran elflerle daha dostça geçiniyorlarmış ve el işçiliğinden çok dilde ve müzikte maharet gösteriyorlarmış. Eskiden beri çiftçilikten çok avcılıktan hoşlanırlarmış. Ayrık Vadi'nin kuzeyindeki dağları geçmişler ve Akpınar Nehri'nden aşağıya inmişler. Kısa bir süre sonra Eriador'da onlardan önce oraya gelmiş olanlarla karışmışlar fakat biraz daha cesur ve maceraperest olduklarından Kıl Ayak ve Ülken klanları arasında sık sık lider ve reis konumuna gelmişler. Bilbo'nun zamanında dahi Tuklar ve Er Diyarı'nın efendileri gibi büyük ailelerde samanpostlu soyunun güçlü kanı kendisini gösteriyordu. Eriador'un batı topraklarında dumanlı dağlar ile mavi dağlar arasında hobbitler hem insanları hem de elfleri bulmuşlardı. Gerçekten de Dunedain'den yani denize aşıp batı ilden gelen insanların krallarından arta kalan bir kısım burada yaşıyordu. Fakat hızla azalmaktaydılar. Onlara ait olan Kuzey Krallığı toprakları gün be gün yabana karışmaktaydı. Gelenler için bol bol yer vardı ve çok geçmeden hobbitler düzenli topluluklar halinde yerleşmeye başlamıştı. İlk yerleşim merkezlerinin çoğu daha Bilbo'nun zamanında çoktan kaybolmuş ve unutulmuştu. Fakat önem kazanan ilklerden biri zamanla küçülse de varlığını korumayı başarmıştı. Burası Shire'ın 40 mil kadar doğusuna düşen Bree ve etrafında Tokay ormanıydı. Kuşkusuz bu ilk günlerde hobbitler yazıyı öğrenmişler ve bu sanatı çok daha önce elflerden öğrenmiş olan Dunedain tarzında yazmaya başlamışlardı. Yine o günlerde daha önce hangi dili kullanıyorlarsa onu unutmuşlar ve ondan sonra hep Westron adı verilen Arnor'dan Gondor'a kadar kralların ülkelerinde ve Belfast'tan Mavi'ye kadar bütün sahillerde geçerli olan ortak lisanı kullanmışlardı. Yine de ayların ve günlerin kendi isimleri ve geçmişten kalan büyük bir şahıs isimleri birikimine ilaveten kendilerine ait birkaç kelimeyi alıkoymuşlardı. Bu sıralarda hobbitler arasında yıllar dikkate alınmaya başladıkça efsane tarih halini almıştı. Çünkü 3. çağın 1601. yılında samanpostlu kardeşler Marco ile Blanco Bree'den yola çıkmışlardı ve Fornos'taki Gondor kayıtlarına göre bu 300 yıl sonra Arvedui ile son bulan Kuzey soyunun 20. kişisi 2. Argelebetti. Yüksek kralın izniyle arkalarında çok sayıda hobbitle kahverengi nehir Baranduin'den geçmişlerdi. Kuzey krallığının güçlü günlerinde inşa edilmiş olan taş yay köprüsünü aşıp karşı kıyıda nehir ile Irak yaylalar arasındaki toprakların tamamını kendi yerleşim bölgeleri olarak ilan etmişlerdi. Tek yükümlülükleri ise koca köprüyü ve diğer tüm köprülerle yolları bakımlı tutmak, kralın habercilerinin yolunu açmak ve kralın egemenliğini kabul etmekti. Böylece başlamıştı şair hesapları. Çünkü hobbitlerin taktıkları isimle Brand ibadesinin geçilmesi şairin ilk yılı kabul edilmiş ve diğer bütün yıllar buna göre hesaplanmıştı.